Çınaraltı.
Değerli dinleyiciler, TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Evet, sizlerle şöyle dünden bugüne bir yolculuk yapacağız. Değerli dinleyiciler, İstanbul'da imar hevesi yalnız padişahlarda mevcut değildi. Sultanlar da, hanedan mensubu hanımlar da güzel İstanbul'un imarına gayret etmişler. Zarif camiler ve çeşmelerle İstanbul'umuzu, sevgili İstanbul'umuzu süslemeye çalışmışlardır. İstanbul'da sultanların, yani padişah kızlarının, şehzade kızlarının ve valide sultanların, padişah annelerinin pek çok hayratı vardı. İşlerinde en güzellerinden, hele sanat bakımından en nefisi Yeni Cami, Eminönü'ndeki Yeni Valide Camii'dir. Yeni Cami'nin ilk kurucusu, ilk banisi Sultan 3. Mehmet'in validesi Safiye Sultan'dır. Avrupa tarihlerinde Venedikli Baffa diye meşhur olmuştur Safiye Sultan. Venedik asıllı bir ailedendir, Müslüman olmuş, saliha ve temiz bir Müslüman olmuş, o ki hayır eserleriyle İstanbul'u donatmıştır. İşte bu Safiye Sultan İstanbul'da hayırlı eserler vücuda getirmeye muvaffak olmuş hanımlardandır. Osmanlı ülkesinin her yerinde de Safiye Sultan'ın hayratı vardır. İşte bu hayır eserlerinin ilki Eminönü iskelesi civarında inşaına başlattığı camiydi. Devirde ki 1597 yılından bahsediyoruz. Eminönü'nden Sirkeci'ye kadar olan sahilde Musevi mahalleleri vardı değerli dinleyiciler. Bu mahallelerin varlığı Sultan 3. Ahmet zamanına kadar devam etmiştir. Hatta burada eski sur kalıntılarının olduğu yerde Cuhut Kapısı veya Çıfıt Kapısı diye de bir yer vardı. İşte bu ismini ya buradaki Musevilerden almıştır. Cuhut Arapça Musevi, Yahudi demektir. Onun dildeki söylenişi ise Çıfıttır. Mahallede Musevilerin kendilerine ait bir havraları, yani sinagogları vardı. Ayrıca Bizanslılar zamanından kalma bir de kilise vardı. Caminin inşaı için birçok evlerin satın alınması, kilise ile havranın satın alınıp yıktırılması, fakat buna mukabil viran bir sinagog ile bir kilisenin tamir edilmesi icap ediyordu. Yıktırılacak evlere iki misli ücret verilmesi kararlaştırıldı. Bu karar çarçabuk tatbik edildi. Caminin inşa edileceği arsa üzerindeki evler yıktırıldı. Fakat evlerin ücreti tamamıyla verilmedi. Bu haksızlık bina emininin yolsuzluğundan ileri gelmişti. Safiye Sultan caminin inşaına nezaret için Dergah-ı Ali Kapıcılarından Kara Mehmet Ağa'yı bina emini tayin etmişti. Mehmet Ağa evlerin bedellerini vermediği gibi bazı vakıfların da ortadan kalkmasına sebep oldu. Hristiyanlara mahsus olmak üzere başka yerde ayrıca bir kilise yaptırdı. Fakat Musevilere ait sinagog yaptırılmadı. Tabii Kara Mehmet Ağa'nın bu davranışı henüz saraya aksetmemişti. Safiye Sultan caminin temeli atılacağını haber aldığı zaman çok memnun oldu. Temel 10 Muharrem cumartesi günü atıldı ki mübarek bir gündür. Fakat arsa deniz kenarında dağ eteği olmakla olduğu için gece gündüz tulumbalarla suyu değirmenler yürüyecek kadar bol bir surette çıkarmaya çalışıldı. İnşaat bilafasıla 8 ay sürdü. Binanın inşaına Mimar Sinan'ın yerine geçen Ser Mimaran-ı Alem Davut Ağa, baş mimar Davut Ağa tayin olunmuştu. Davut Ağa sanatında cidden mahirdi. Saray surları üzerinde Sinan Paşa'nın İncili Köşkü'nü gayet ustaca yapan Davut Ağa, Sultan 3. Murad'ın saltanatının son zamanlarıyla Sultan 3. Mehmed'in saltanatı başlangıcında İstanbul inşaatını muktedirce idare etmişti. Davut Ağa inşaata hızla devam etti. 8 ay sonra Ramazan ayı idi ki bina emini Kara Mehmet Ağa'nın yolsuz hareketleri meydana çıktı. Ev sahiplerine yaptığı haksızlıklar, efendim kilise ve sinagog meseleleri Şeyhülislam Sunullah Efendi'ye duyuruldu. Sunullah Efendi bu haksızlıklara göz yummadı, valide sultana tezkere gönderdi. Hayırlı eseriniz haksızlıklarla lekelenmektedir dedi. Safiye Sultan çok üzüldü, bina eminini derhal işten çıkardı, herkesin hakkını yerine getirdi. Caminin inşaatını nezaret etmek üzere kapıcılar ketüdası Nasuh Ağa bina emini tayin olun. Caminin inşa mimar Davut Ağa'nın nezareti altında bir seneden fazla sürdü değerli dinleyiciler. Hicretin 1007. senesi yani miladi 1598 senesi İstanbul için bir felaket senesi idi. Bir dirhem gümüşten 8 akçe kesilirken harp darp sebebiyle o sene 15 akçe kesilmeye başladı. Yani paranın değeri düştü. Paranın değerinin düşmesi geçim şartlarına fena tesir etti. Öte yandan çıkan veba hastalığı İstanbul nüfusunu neredeyse bitiriyordu. Bu felaketin kurbanlarından biri de mimar Davut Ağa oldu. Davut Ağa veba hastalığından vefat etti. Yerine su yolu nazırı yani şehrin su yollarını nezaret eden Dalgıç Ahmet Çavuş mimarbaşı tayin edildi. Ve yeni caminin inşaına Ahmet Çavuş devam etmeye başladı. Hicretin 1012. miladın 1603. senesinde Sultan 3. Mehmet vefat edince valide sultan olan Safiye Sultan usulen eski saraya gönderildi. Artık valide sultan değildi. 2 sene sonra eski sarayda oğlunun üzüntüsünden, kederinden vefat etti. Bu hadise caminin inşaatını büsbütün geri bıraktı. Yeni valide camii tamamlanmamış bir halde kaldı. Efendim caminin 1014 yani 1605 yılında Safiye Sultan'ın vefatı üzerine inşaatı kaldı. Bundan sonraki tarihçesi bir takım farklı rivayetlere dayanır. Evliya Çelebi bu cami evvelce Fatih Sultan Mehmed'in validesi tarafından 10 Mısır hazinesi sarf olunarak taaklarına kadar yapılmış iken baniyesi merhumenin vukuunun vefatına mebni o zamandan beri harap ve natamam kalıp Zulmiye ismiyle şöhret bulmuştu diyor. Çeşitli kitaplarda bu güzel caminin Sultan Ahmet'in hanımı Kösem Sultan, Mahbeyker Kösem Sultan tarafından başladığı söylüyor. Vaka bu Mahbeyker Kösem Sultan'ın ki Sultan Murat'la Sultan İbrahim'in annesidir, Sultan Ahmet'in de hanımıdır. Bu Mahbeyker Kösem Sultan hayırseverliğiyle meşhur bir valide sultandır. Hadikatül Cevami de bu hususta şüpheli bir kayıt var. Yani Mahbeyker Kösem Sultan inşaata başladı diyor. Evliya Çelebi Fatih'in validesi diyor. Halbuki Fatih'in validesi burada ne gezer? Muhtemelen Sultan 3. Mehmet'in annesi olduğu için Safiye Sultan, Sultan 2. Mehmet de Fatih'tir. Onun annesiyle bir iltibas, bir karışıklık olmuş. Halbuki Eminönü iskelesinde Yahudi mahallesindeki caminin inşaına Davut Ağa'nın başladığını ve temellerinin Sultan 3. Mehmet'in validesi Safiye Sultan namına 1006 yılında, yani 1597 yılında atıldığına dair Selaniki tarihinde çok açık ve tafsilatlı bilgi vardır. Hal böyle olunca yeni camiyi Mahbeyker Kösem Sultan'ın başlattığına dair rivayetin zayıf olduğu anlaşılıyor. Bilinen şu, Valide Camii'nin inşa edilen kısmı 1071 senesine kadar Hicri, yani 1660 senesine kadar miladi öylece kaldı. Aynı yıl bir yangın çıktı. Yeni camide hasara uğradı. Yangın 3 gün sürdü. Has bahçeden un kapanına kadar olan kısım yanan yerler arasında idi. Bu yangın İstanbul'un en büyük yangınlarından birisi idi. İstanbul halkı 3 gün zaruret ve sefalet içinde yaşadılar. Herkes bahçelere, cami avlularına sığınmıştı. Ateş su yollarını ve değirmenleri bozdu. Unu, buğdayı ve ekmekçi dükkanlarını tamamen yakıp harap etti. Bu kez halk şaşırıp kaldılar. Şöyle ki bir ekmek bulunsa 1000 akçeye alınıyordu. Böylece 4-5 gün ağaç, susuz, evsiz, barksız herkes nerede ateşten sakınacak bir yer bulduysa oraya koştu. Sonra yavaş yavaş herkes bir yolunu bulup Üsküdar ve Eyüp Sultan'dan ve Tophane'den binbir zorlukla ekmek ve yiyecek getirip çoluk çocuğuyla geçirdi. Aldıkları ekmek toprağa benzer, 10 dirhemi bir akçeye bu bile bulunmazdı. Bundan sonra herkes bir tarafa perişan olup gitti. Bunu Tarihi Gilmani'de Mehmet Halife anlatıyor.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen, Hakk'a bağlı özüm var. Beni bilmek ister isen, Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse, bütün dünya utanır. ilim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, bu ufuklar tanır. Şarttan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerim haklarımdan gelmişim. Irzıma göz dikenlerim haklarımdan gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek istersen tahta bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih bile gelse bütün dünya tanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarttan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Zamanın valide sultanı Terhan, Hatice Terhan Sultan, Sultan 4. Mehmet'in annesi ve Sultan İbrahim'in hanımıdır. Halkın sefaletini hafifletmek için yangın yerlerini dolaştı ve insanlara ekmek ve diğer gıda maddelerini dağıttı, para dağıttı. İşte bu tebdil gezerken bu caminin esasını keşfetti. Helal malından 5000 kese ayırarak binasına girişti ve bundan sonra caminin adı Adliye oldu diyor Evliya Çelebi. O tarihte yeni cami Şehit Kapısı'yla Balık Pazarı Kapısı'nın arasında Yahudi evleri arasında kalmıştı. Esasen yangın evlerden çoğunu yakmıştı. Hatice Terhan Valide Sultan etrafındaki ev harabelerini de satın aldı. Çarşı ve pazarı dahi oraya kattı. Caminin bina eminliğine Hacı İbrahim Ağa tayin edildi. İbrahim Ağa'nın nezareti altında eski binanın tamirine ve ikmaline çalışıldı. Binaya bir minare ile bir de medrese, yanına da bir türbe ilave edildi. Caminin inşaı 1074 yani 1663 yılında sona erdi. Birkaç sene ilk inşaatı, birkaç senede, yaklaşık 3 senede son inşaatı tuttuğuna göre yaklaşık 5-6 senelik bir binadır. Bu yeni caminin inşaı, yani başladığı tarih 1006 olduğuna göre 1006 efendim 5-6 sene sürdü. Yani 10 seneyi bulmamıştır hepsinin yapılması. Kıble kapısı üzerine bu ikinci inşaatta şu beyitler hak edilmiştir. Cami-i Valide Sultan bulup itmamı, oldu her köşesi bir şeyhi güzine meva, Salih itmamına tarih murad etmiştim, biri kalkıp dedi ki Kabe'yi ehli takva. 1074 yani 1663 yılının tarihini veriyor. Tekmil binanın sonradan tamamlanması için 3080 kese akçe sarf edilmiştir. Cami gayet kıymetli halılarla, avizelerle süslenmiştir. Açılış resminin icraından evvel camide Mevlid-i Şerif okutulmuştur. Sultan 4. Mehmet, Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa, Sadrazam ve sair devlet ricali bu mevlitte hazır bulunmuşlar. Daha sonra açılış resmi yani merasimi tantanalı bir surette icra edilmiştir. Caminin ikinci banisi olan Hatice Terhan Valide Sultan, oğlu Sultan 4. Mehmet, vezirler ve ulemayı resmi kuşada yani açılış merasimine davet etti. O gün cuma namazı yeni camide kılındı. Valide Sultan bu hayırlı günü tesir etmek, kutlamak için padişahtan en ufak memuruna varıncaya kadar hediyeler veriyordu. Hatice Terhan Valide Sultan, oğluna, padişah oğluna verdiği hediye yekpare zümrüt kabzalı bir altın hançerdi. Bir murassa elmas kuşak ve bir elmas sorguç idi. Sair vezirlere, devlet erkanına da samur kürkler ve altınlar da atıldı. Hatice Terhan Valide Sultan, bina emini İbrahim Ağa'dan pek memnun kalmıştı. Kendisine 5 kese akçe, bir samur kürk verdiği gibi, oğullarını da müteferrika zümresine ilhak etti. Müteferrikalar, saray yaverleridir. Padişahın bir yere bir haber, mektup göndereceği birini çağırtacağı zaman bu müteferrikalar hizmet ederlerdi. Bina emini İbrahim Ağa, bina emini demek binanın mali işler sorumlusu, İbrahim Ağa, caminin zarif çinilerle, güzel avizelerle ve halılarla süslenmesine itina etmişti. Padişah ve vezirler, elmaslı sorguçları, beyaz kallavi kavukları ve mücevvezeleri, ulema, İri beyaz örfi kavuklarıyla, geniş cübbeleriyle caminin çiçekler gibi gülümseyen çinili duvarları ve kubbeleri altında huşu ile namaz kıldıkları zaman Hatice Terhan Valide Sultan en mesut anlarını yaşadığı için kalben büyük bir sevinç hissedip Rabbine hamd ve senada bulunmuştur. O gün Padişah Sultan 4. Mehmet alay ile saraya dönmüştür. Validesinin de aynı suretle parlak bir alayla dönmesi için emir vermiştir. Saray-ı Humayun'a padişaha getiren devlet erkanı camiye döndüler. Hatice Terhan Valide Sultan'ı mutantan bir alayla saraya getirdiler. Terhan Sultan, sorguçlar, elmaslar ve ipekli esvaplarla süslü devlet erkanının ortasında alayla saraya geldi. Valide Sultan o derece memnundu ki yolda halka çil akçeler serptiriyor, fukaranın kalbini tamire gayret ediyordu. Değerli dinleyiciler, karşıda Nurbanu Sultan'ın yaptırdığı bir Valide Camii daha vardır. Ondan dolayı oraya Eski Valide Camii, buna da Yeni Valide Camii denmiştir. Zamanla Üsküdar'daki camiye Eski Valide Camii denmeye devam edilmiş. Avrupa yakasındaki camiye kısaca Yeni Cami denmiş, validesi düşmüştür. Ama burası da bir Valide Camii'dir. Üstelik iki tanedir Yeni Cami İstanbul'da. Biri Üsküdar Yeni Camii, bir de Eminönü Yeni Camii. Her ikisi de bir Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. Eminönü'ndeki Yeni Cami İstanbul camileri içinde sanat bakımından mühimdir değerli dinleyiciler. Bu sebepten İstanbul'a gelen seyyahlar Yeni Cami'yi tetkik etmişlerdir. Çinileri, süsleri ve tefrişatı hakkında malumat kaydetmişlerdir. Osmanlı menbaalarından Yeni Cami hakkında en çok tafsilat veren Evliya Çelebi'dir. Evliya Çelebi'nin tarifinde mühim noktalar var. Bu caminin içinde asılı olan kıymetli avizeler İstanbul camilerinde değil, belki cümle İslam camilerinde yoktur diyor. Her bir avize birer padişah, vezir ve mükeladan hediye gelmiştir. Yani ileri gelenler hediye etmiş. Pencerelerin, kapıların kapakları baştan başa sedefkâridir. Bu camideki Acem ve Mısır halıları Çin'de bile yoktur. Bundaki güzel yazılmış kelam-ı kadimler, musaflar diğer mabetlerde bulunamaz. Caminin duvarlarına meşhur Hattat Karahisari'nin hattıyla ayet-i kerimeler yazılmıştır. O zamanki imamları, hatipleri, müezzinleri Şeyh-i Vani ve İspiri efendiler idi. Etrafında çeşit çeşit ağaçlar vardır. Kıble tarafında Valide Sultan kendileri için bir türbe inşa etmişlerdir. Ve Sultan Mehmet Han, Sultan 4. Mehmet Han, mihrap önündeki bahçe haricinde Gömlekli Kule denilen burç üzere bir âli kasır, bir büyük saray bina etmiştir. Güya bir cennet kasrıdır. Bu caminin haremi kebirinin, yani büyük avlusunun cenubunda, güneyinde ve garbında, batısında 1000 kadar kârgir dükkanlar bina olunmuştur ki tarifi gayrı kabildir, diyor. Mısır Çarşısı'nı anlatıyor. Sultan 4. Mehmet devrinde İstanbul'a gelen Fransa sefiri Nontel ile Ruzname sahibi Galan'da Yeni Cami ziyaret etmişler ve Osmanlı sanatının bu güzide eserine dair hayli malumat vermişlerdir. Saladen İslam Sanayi adlı eserinde Yeni Cami hakkında kısaca şu satırları yazıyor. Hiç şüphesiz Yeni Cami gerek dışındaki tenasübünün güzelliği, gerek iç tezyinatının zenginliği bakımından İstanbul'daki camilerin en güzellerindendir. Planı Sultanahmet Camii'nin aynıdır. Fakat merkezi kubbe Edirne'deki Selimiye ve Sultanahmet Camii'nde olduğu gibi iri oluklu direklere dayalı değildir. Yeni Cami'nin ilk mimarı mihrap duvarını bu direklerden kendisine mukabil gelenlerin her birine bir galeriyle birleştirmiş. Sultanahmet Camii'nde mihrabın büsbütün ayrılmasından dolayı dikkati çeken soğukluğu da dağıtmıştır. Caminin içinde beyaz zeminli mavi ve yeşil çiniler gayet ahenklidir. Mihrap sadedir. Fakat yaldızlı, yeşil renklerle süslü, beyaz mermerden oyma mihrap harikulade güzeldir. Yeni camide en ziyade dikkati çeken kısım padişah için yapılan dairedir. Bu dairede çinilerle süslü ocağın rengarenk tezyinatı, sedef kakma kapıların koyu kestane zemini ortasında parlayan sedeflerin cazip renkleri, duvarların beyaz zeminli mavi yeşil çinileri, pencerelerin renkli camlarından Çiniler üzerine serpilen ziya hüzmelerinin husule getirdiği parmaklıklar, Osmanlılar'da süsleme zevkinin ne derecelerde ilerlemiş bulunduğuna parlak bir örnek teşkil eder diyor. Evet değerli dinleyiciler, demek ki yeni cami bir Valide Sultan tarafından, Safiye Valide Sultan tarafından yapımına başlanıyor. Fakat arada bir 50 senelik bir fasıla var, yarım asırlık bir fasıla var. Efendim veba salgını, Valide Sultan'ın vefat etmesi, maddi sıkıntılar sebebiyle bitirilemiyor. Ondan sonra tekrar bir başka Valide Sultan inşaatı tekrar eline alıyor ve binayı gayet güzel bir şekilde yapıyor. Yeni cami bugün de İstanbul'un en güzel abidelerinden birisidir. Vaktiyle önünde ağaçlar ve büyük bir bahçesi vardı. Zamanla burada deniz doldurularak cami bir hayli geride kaldı. Bu ağaçlar kesilerek meydan haline getirildi. Etrafta bulunan dükkanlar da 40'lı yıllarda istimlak edilerek cami açıldı. Fakat bu da camiye bir hayli cemaat kaybettirdi. Bugün değerli dinleyiciler, yeni cami İstanbul'a gelen turistlerin çok alakayla ziyaret ettikleri ve beğendikleri bir camidir. Çinileriyle, mimarisiyle fevkalade güzeldir. Yakın zamanda bir tamirata alınmış ve eski güzelliği tekrar kendisine kazandırılmıştır. Evet, camiyi gerek inşaatına başlayan Safiye Sultan'ı, gerek tamamlatan Terhan Sultan'ı ve bu caminin inşaında emeği geçen mimar ve mali işler sorumlusu bina eminlerini ve burada görev yapan ulemayı rahmetle ve minnetle anıyoruz.
Oh,
değerli dinleyiciler, asırlardan beri bayrağımızı süsleyen güzel hilali Bizanslılardan aldığımıza dair bayağı yaygın bir kanaat işitiliyor. Hatta bir zamanlar gazetelerde bunun münakaşası bile yapılmış. Vaktiyle Roma kadınları saçları arasına altın ve gümüş hilaller koyarlar, böylece yüzlerini güzelleştirirlerdi. Atinalılar giydikleri nalın bağlarına hilal şeklinde fil dişi veya gümüş bir bağ geçirir. Böylece soyluluklarını, soylu olduklarını ifade ederlerdi. Doğu Roma İmparatorluğu da hilal hanedanın sembolü olarak kabul edilmiş. İmparator Augustus vesaire onuruna hilalli madalyalar bile basılmıştır. Ama bunlardan hiçbirisi, bu iddialardan, bu hadiselerden hiçbirisi bayrağımızda bulunan hilalin Bizanslılardan, Romalılardan alınmış olduğuna kat'i bir delil teşkil etmez. Hilalin Bizanslılarda görülüp beğenilerek bir heyet veya bir padişah tarafından alınmış olduğuna dair tarihi, doğru, garazdan salim bir rivayet ve bir vesika elde yok. ...1912 yılında Washington'da toplanan kongrede Türkiye'nin hilal-i ahmeri olan Kızılay'ı münakaşa olunduğu ve alamette ikilik olacağı ortaya atıldığı zaman Yunan Kızılaç murakhasları hilal Bizans İmparatorluğu Hristiyan iken Bizanslı bir alametti. Hilal Müslüman bir alamet değildir. Bununla beraber hepimizin kabul edeceği bir alamettir demiş. Böyle rivayet ediliyor. Bu iddialarda hayret edilecek bir şey yok. Herkes elbette ki kendini düşünür. Burada Yunan Kızılaç murakhasları da böyle söylemiş olabilir. Bu hilalin Bizanslardan, Romalılardan bize geldiğini göstermez. Değerli dinleyiciler, Oğuzhan Destanı'na göre hicretten 3400 yıl önce yaşadığı söylenen Oğuzhan'ın, ki eğer Oğuzhan Metehan'sa milattan 2 asır önce yaşamış, dolayısıyla hicretten 800 yıl önce yaşamış olur. Oğuzhan'ın 6 oğlu var. Adları Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Dağhan, Denizhan. Bunu bütün tarih kitapları yazar, efsaneler yazar. Bu kimseler ister hakiki şahıslar olsun, ister efsanevi olsun, ay ve yıldıza en eski, hatta tarihi kayıtlardan bile önceki devirlerde tarafımızdan ehemmiyet verildiğini gösteriyor. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi kimlerin evladı olduğunu biliyordu. Aslından neslinden haberi vardı. Osman Ertuğruloğlusun, Oğuz Karahan neslisin, Hakk'ın kemter kulusun, İstanbul'u aç gülzar yap diye oğluna vasiyette bulunmuştur. Ayhan'ın da, Oğuzhan'ın oğlu Ayhan'ın da kendisince meçhul olmadığı belli. Hilale karşı müsbet bir hissi olduğu belli. Vaktiyle değerli dinleyiciler, güneşle ay mukaddes birer varlık olarak kabul ediliyordu. Güneş kadın, ay erkek kabul ediliyordu. Güneşin 7. kat gökte, ayın 4. katta oturduğuna inanılır. Bugün çocuklar bile ay dede diye hilale büyük saygı gösterirler. Eski Türklerde güneşe ve hilale böyle bir hürmet vardı. Tabi İslamiyet'in de hilalde husule getirdiği mukaddesliği nazara itibare almak lazım. İslamiyet'in ta ilk asrından beri pek kavi mümin olan Türkler aya ayrıca hürmet etmişlerdir. Malum dünyanın her köşesindeki cami ve minareler üzerinde asırlardan beri hilal vardır. Hilal mübarek günlerin ve ayların başlamasında en mühim bir ölçüdür. İnsanlar hilali görerek Ramazan orucuna başlarlar, hilali görerek Ramazan orucundan çıkar, bayram ederler. Aynı şey diğer mukaddes günler için de mevzubahistir. Selçuklular da hilale işaret olarak, alamet olarak kıymet vermişler. Sivas'ta Selçukluların nefis eserlerinden biri olan Darüssıhha, Sultan Keykavus'un yaptırdığı Darüssıhha'da hastanede büyük bir kemerin iki tarafında 1 metre kadar uzunlukta 2 mermer levha var. Bunlardan birinin üzerinde ortasında aslan başı olarak kabartma bir hilal, diğerinde güneş vardır. Osmanlı tarihlerinin rivayetine göre Selçuklu bayraklarının sırıkları ucunda hilal şeklinde bir başlık vardı. Hatta Sultan Alaaddin tarafından Osmanlı hükümetine gönderilen beyaz sancağın sırığı üzerinde de hilal varmış. Osman Gazi hilali önce kendi otağının üzerine koydurmuştur. İlk sıralarda ak sancak, sonra yeşil bir zemin üzerine beyaz klaptan ile işlenmiş üç hilal, daha sonra kırmızı bir zemin ortasına ve yeşil oval bir şekil içinde sarı sırma işlenmiş birbirinin gerisinde üç hilal kullanılmıştır. Bununla beraber Osman Gazi'nin eşyaları arasında kırmızı sancakların da bulunduğu söyleniyor. Kırmızı Osmanlı Hanedanı'nın rengidir. Beyaz devletin sembolüdür. İkisi bir arada olduğu zaman padişahın orada olduğu anlaşılır. Sadece birisi varsa, yani beyaz varsa, o devleti temsil eder ama hükümdar orada değil demektir. Bazı kişilerde, eski isimlerde hilale verilen ehemmiyeti gösteren isimler var. Aydemir Bey gibi, Aydoğdu Bey gibi. Osman Gazi'nin meşhur rüyasını da anlatmadan geçmeyelim. Şehide Bali'nin evinde kalıyor. Ay gözle görülebilecek bir haldeyken süratle büyüyor, büyüyor, büyüyor. Şeyhin kucağından çıkıyor Şehide Bali'nin, bir dolunay halini alıyor. Sonra Osman Gazi'nin kucağına iniyor. Osman Gazi'nin göbeğinden ulu bir ağaç çıkıyor. Yerleri, denizleri kaplıyor. Kafkas dağları, Toros dağları, Atlas dağları onun gölgesinde kalıyor. Dicle, Fırat, Nil, Tuna nehirleri de o ağacın muhteşem gölgesinin altında akıyor. Yeşil sahralar, tarlalar, servi ormanları arasında akan çaylar. Uzaktan uzağa şehirler, kasabalar, parlak kubbeler, kaleler, dikili taşlar vesaire üzerinde hep hilaller parlak görülüyor. Hep hilal, hep hilal. İstanbul'un fethinden, hatta Osmanlılardan önce hilal Türklerde vardı. Zaten beşeriyetin ilk devirlerinden beri insanın ruhunda ay bir tesir yapmıştır. Herkesin tepesinde altın çehresini daima gösteren bu eski aşinayı milletlerin birbirinden almasına niçin ihtiyaç olsun? Romalıları, Bizansları bilmeyen kimse olabilir. Fakat ayı tanımayan kimse yoktur. Değişik milletlerin hoşlanarak hilali sancak veya armalarında kullanması mümkündür. Elde vesika olmayınca böyle demek daha doğrudur. Şu halde hilal bize batıdan, Bizans'tan değil, doğudan, kendimizden doğmuştur. Başkalarını taklit ederek değil, zevkimize uygun olarak sancağımıza adeta gökten inmiştir. Hilal, değerli dinleyiciler, bir başka izaha göre Allah ismini sembolize eder. Hakikaten Osmanlı bayrağında böyle hafif eğri sola doğru bakan hilal nazara alınırsa Allah ismi bunun içine fevkalade güzel sığar ve bu yazıyı andırır. Yine hilal, değerli dinleyiciler, eski harflerle yazıldığı zaman hilalin yazıldığı harfler yer değiştirdiği zaman Allah ismi yazılır. Yani Allah isminde ne kadar harf varsa hilalde de aynı harfler vardır. Ne fazla ne eksik. Hilal ve Allah aynı harflerle yazılır. Bu da hilalle ilahi bir bağ kurulmaya vesile olmuştur. Eski Türkler Müslüman olduktan sonra hilale bir de bu manayı yüklemişlerdir. Bayrağımızdaki ay yıldızın zaten İslami bir mana ifade ettiği çok açıktır. Çünkü Türk bayrağını ifade eden ay yıldız o zamana kadar Osmanlı bayrağı olarak çok çeşitli bayraklar kullanılmıştır. Bunların içinde üç hilalli olan çok kimsenin zannettiğinin aksine Osmanlı bayrağı değil donanma bayrağıdır. Osmanlı devletinin üç kıtada hakim olduğunu ifade eder. Osmanlı bayrağı üç hilal değildi. Osmanlı bayrağı diye bir bayrak yoktu. Her ordunun, her birliğin, donanmanın ayrı bayrakları vardı. Ancak devleti beyaz, biraz evvel söylediğimiz gibi hanedanı kırmızı bayrak sembolize ederdi. Sultan 3. Selim'den itibaren değerli dinleyiciler, ay yıldızlı bayrak kabul edilmiş ve bu zamanda artık resmi bir sembol haline gelmiştir. Ay yıldız fevkalade enteresan manaları içinde taşıyan bir semboldür. Öteden beri yıldız ve aya eski Türklerin ne kadar kıymet verdiğini şimdiye kadar konuşmalarımızda anlattık. Ama bunların her ikisinin de yine biraz evvelki sözlerimizden anlaşılacağı gibi İslami manaları da vardır. Hilal Allah'ı, yıldız ise Muhammed yani peygamberi sembolize eder. Nasıl ki hilal yazılış itibariyle Allah lafzını sembolize eder ve aynı harflerden oluşursa, yıldız da, beş köşeli yıldız da Muhammed kelimesinin eski harflerle yazılışına fevkalade benzer. Dolayısıyla ay yıldız, kırmızı zemin üzerine ay yıldız, Allah ve Muhammed lafzını sembolize eder. Kırmızı ise Osmanlı Hanedanı'nı ve eski Türk geleneklerini sembolize eder. Böylece dünyanın en güzel bayraklarından bir tanesi, Türk milletinin kullanmış olduğu ay yıldızlı bayrak, fevkalade derin manaları ve tarihi gelenekleri ihtiva eden bir bayraktır. Değerli dinleyiciler, bir de kartal meselesi var. Bizansların ve daha sonra Rusların da sembolü olan çift başlı kartalı da Türklerin, Selçukluların arması olan kartalı da Türklerin Bizanslardan aldığı söylenir. Bu da yanlıştır. Evet, Kızılırmak'la Fırat ve İzmir'de Karabel arasında M.Ö. 2000 sene önce hükümet kuran Hititler var. Bunlara ait Zincirli şehri var. Burada yapılan kazılarda birçok heykel bulundu. Bir de çifte kartal resmi bulundu. Selçuklular 1267 yılında bu çift başlı kartalı sembol olarak kullanmışlardır. Almanlarda da çift başlı kartal semboldür. Ancak 100 sene sonra belki onlar da Haçlı seferleri sırasında Selçuklulardan görerek bunu almışlardır. İslamiyet'ten önceki Türklerde her boyun, her kabilenin ongun denilen bir alameti vardı. Bu alamet bir hayvandı. Mesela gün hana mensup olan boylar şahin, ay hana mensup olan boylar kartal, yıldız hana mensup olan boylar tavşancıl, gök hana mensup olan boylar sungur, deniz hana mensup olan boylar çakır, dağ hana mensup olan boylar ise üç kuş. Şu ongun olarak iddiaz etmişlerdi. Bu surette ayhandan gelen boyların ongunu olarak kartala tesadüf ediyoruz. Niğde'deki Selçuklu eserlerinde kabartma kartallar vardır. Selçuklu tarzında yapılmış olan Sungur Bey Camii'nin doğuya açılan kapısının üzerinde 25-30 santim kadar büyüklüğünde bir çift kartalla karadaki burcun bedeninde de tek bir kartal vardır. Bunlardan başka halkın Hunt Hatun dedikleri nefis ve insanı hayran edecek kadar sanatlı olan türbenin pencerelerinde ve kemerin üstünde çifte kartal ve insan başlı kartallar. Kemerin kenarlarında ise ufak aslan resimleri ve insan başları görülmektedir. Türbenin Selçuk tarzındaki sivri ve sağlam kubbesinin üstünde demirden ay yıldız vardır. Bunlardan başka Erzurum'da Selçuk tarzında yapılarak bugüne kadar kalmış bir minare üzerindeki arma hem hilali hem kartalı bulunduğu için pek kıymetli bir vesiledir. Bundan fazla olarak yılanlarla ağaç dalları ve yılanların ağızlarına yakın yerde ufak kuşlar vardır. Ayrıca tetkike değer Divriği Ulu Camii'nde Mengüceklerden kalma Divriği Ulu Camii'nde kartallar vardır. Diyarbakır'dan İzmir'e kadar Anadolu'da Selçuklulardan kalma eserlerin hemen hepsinde çift başlı kartal mevcuttur. Osmanlılar'da kartal bir alamet olarak kullanılmamıştır. Bu da belki bir canlı resmi olmasıyla izah edilebilir. Fakat çok eski asırlardan beri arma olarak çifte kartalı kullanmışlardır. Avrupalılar çifte kartalı bizden mi aldılar, almadılar, bunu söylemek kolay değil. Ama daha sonra kullanmaya başladıkları kesin. Bizanslardan aldıysa Bizanslar bizden belki daha eskiden beri kullanıyor olabilirler. Ama onların Bizanslardan alması da yine Selçuklulardan çok sonraki devirlere rastlar. Görülüyor ki kartal ve hilal öteden beri Türk milletinin milli alametlerindendir. Kartal Selçuklularla yaşamış, Osmanlılar devrinde belki o kadar bir şey ifade etmemiş ama hilal çok eski çağlardan günümüze kadar eski Türk geleneğinin günümüze aksetmesi olarak dikkate değer bir alamettir değerli dinleyiciler. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Çınaraltı.